Ayrım, 20.
Bir tek iklimin etkisini düşünün yeter. Kaldı ki burası bütün Rusya'nın yönetim merkezidir ve buranın karakterinin herkese yansımış olması gerekir. Neyse konumuz bu değil. Ben sizi birkaç kez şöyle yandan gördüm. Evden çıktığınızda dimdik olan başınız 20 adım sonra önünüze düşüyor. Sonra kollarınızı arkanıza bağlıyorsunuz. Çevrenize bakınıyorsunuz ama hiçbir şey görmediğiniz de belli oluyor. Derken hafiften dudaklarınız kıpırdıyor ve kendinize konuşmaya başlıyorsunuz. Bu arada kollarınızı indirdiğiniz ve yüksek sesle konuştuğunuz da oluyor. Sonunda yolun ortasında hem de uzunca bir süre dikilip kalıyorsunuz. Bunlar hiç güzel şeyler değil. Belki sizi benden başka görenler de oluyordur. Bu da sizin yararınıza hiçbir şey değil. Aslında bütün bunlar beni ilgilendirmez. Sizi tedavi eden bir hekim değilim. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Raskolnikov ona dikkatle bakarak, beni izlediklerini biliyor musunuz dedi. Oldu, sizi bir yana bırakalım. Siz en iyisi bana şunu söyleyin. Madem burası gelip içtiğiniz bir yer ve madem bana iki kez sizi burada bulabileceğimi söylediniz, öyleyse neden demin ben yoldan buraya bakarken gizlenmeye ve kaçmaya çalıştınız? Gizlendiğinizi ve gitmeye davrandığınızı çok iyi gördüm. Peki, ben o gün kapınızın eşiğinde dururken siz neden yattığınız yerde gözlerinizi kapayıp uyuyormuş gibi yaptınız? Ben de bunu çok iyi gördüm. Benim nedenlerim vardı. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Her ne kadar siz bilmiyorsanız da benim de nedenlerim vardı. Raskolnikov sağ dirseğini masaya, sağ elinin parmaklarını çenesine dayayıp gözlerini Svidrigailov'a dikti. Kendisini daha önce de şaşırtan bu yüzü bir dakika kadar inceledi. Maskeyi andıran tuhaf bir yüzdü bu. Pembemsi beyaz bir cilt, kıpkırmızı dudaklar, açık kunal bir sakal ve hala oldukça gür saçlar. Gözleri masmavi, bakışları son derece ağır ve hareketsizdi. Güzel ve yaşına göre çok genç kalmış, bu yüzden sevimsizlik akıyordu. Üzerinde çok şık, hafif bir yazlık elbise vardı. Hele gömleği çok güzeldi. Taşı değerli kocaman bir yüzük vardı parmağında. Raskolnikov birden, "Yoksa bir resimle mi uğraşmam gerekecek?" dedi. Öfkeli bir sabırsızlıkla konuya doğrudan girmişti. "Kötülük etmek istediğinizde son derece tehlikeli olabilen birisiniz belki ama ben de artık kendimi daha çok perişan etmek istemiyorum. Siz belki de benim kendime çok değer verdiğimi sanıyorsunuz. Ama bunun hiç de böyle olmadığını göstereceğim size. Buraya şunu söylemeye geldim. Eğer kız kardeşime karşı eski niyetlerinizi beslemeye devam ediyorsanız ve son günlerde öğrendiğiniz şeylerden bu uğurda yararlanmayı düşünüyorsanız bilin ki sizi öldürürüm. Siz beni hapse attırmadan ben sizi öldürürüm. Dediğimi yapacak biri olduğumu bilirsiniz. İkincisi eğer bana açıklayacağınız bir şey varsa çünkü hep bir şeyler söylemek istiyormuşsunuz gibi geliyor bana. Bu açıklamayı hemen yapın. Çünkü zamanımız çok değerli, iş işten geçmeden ne diyeceksiniz deyin. Svidrigailov onu merakla süzerek nereye bu acele dedi. Herkesin bir bildiği var dedi Raskolnikov sabırsızlıkla, yüzü daha sıktı. Svidrigailov gülümsedi. Beni açık olmaya çağırıyorsunuz ama kendiniz daha ilk soruma cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Sanırım bir takım amaçlarım olduğunu düşünüyor ve bana kuşkuyla bakıyorsunuz. Sizin durumunuzdaki bir insan için tümüyle anlaşılır bir şey bu. Sizinle anlaşmayı neden istiyor olursam olayım, yine de sizi şu inandığınız şeyin tersine inandırmak zahmetine katlanamam. Böyle bir zahmete değer bir şey değil bu. Ayrıca sizinle özel bir şeyler konuşmak gibi bir niyetim de yok. Öyleyse bana duyduğunuz bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Çevremde dolanıp duruyorsunuz. Gözlemlenmeye değer ilginç bir insansınız da ondan. Durumunuzun fantastikliği hoşuma gidiyor, hepsi bu. Sonra beni çok ilgilendirmiş olan bir hanımın kardeşisiniz. Son olarak da bu hanımdan bir zamanlar sizin hakkınızda o kadar çok şey duydum ki sonuçta onun üzerinde büyük etkiniz olduğuna karar verdim. Az şey mi bütün bunlar? Öte yandan itiraf etmeliyim ki sorunuz bana cevap verilmesi güç, zor bir soru gibi göründü. Örneğin siz şimdi bana iş görüşmek için değil, yeni bir şeyler öğrenebilmek için geldiniz, öyle değil mi? Öyle değil mi? Svidrigailov şeytanca bir gülümsemeyle üsteliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ben de buraya gelirken trende sizin bana yeni bir şeyler söyleyeceğinizi, sizden bir şeyler alabileceğimi düşünmüştüm. Görüyor musunuz? İkimiz de meğer ne zenginmişiz. Benden ne alabileceğinizi düşünmüştünüz. Bilmem ki bunu size nasıl anlatsam. Hem ben bunu biliyor muyum sanki? Ne berbat bir meyhanede oturduğumu görüyorsunuz. Doya doya oturuyorum burada. Doya doyadan amacım zevk alarak değil, insanın bir yerlerde oturması gerekiyor. Şu zavallı katıyı alalım. Gördünüz değil mi kendisini? Hani bari obur damak düşkünü biri olsaydım ne gezer. İşte bütün yiyebildiğim şu. Ben bir şeyler atıştırdım, artık canım da istemiyor. Yeri gelmişken sorayım, siz yemek yemiş miydiniz? Örneğin şarap hiç içmem. Şampanyadan başka bir şey de içmem. Şampanyada hani koca bir gecede bir tek bardak. O bile başımı ağrıtıyor ya. Aslında şu şişeyi de biraz yatışmak, cesaret bulmak için getirttim. Çünkü birazdan bir yere gitmek zorundayım. Beni böyle olağanüstü bir ruh hali içinde görmenizin sebebi budur. Demin sizden bir ilkokul öğrencisi gibi gizlenmenin sebebi de buydu. Bana engel olabileceğinizi düşünmüştüm. Ama sanırım sizinle bir saat daha birlikte olabilirim. Şimdi saat 4:30. İnanır mısınız? Bazen öyle üzülüyorum ki. Hani diyorum bir toprak sahibi, bir baba, bir süvari ya da ne bileyim bir fotoğrafçı, bir gazeteci olsaydım. Hiçbir şey değilim. Hiçbir mesleğim yok. Öyle canımı sıkıyor ki bu bazen. Doğrusu bana yani bir şeyler söyleyeceğinizi sanmıştım. Peki siz kimsiniz ve buraya niçin geldiniz? Ben mi kimim? Biliyorsunuz bir soyluyum. 2 yıl süvari alayında hizmet ettim. Sonra burada Petersburg'da aylaklık ettim. Daha sonra da Marfa Petrovna ile evlenerek çiftlikte yaşadım. İşte bütün hayat öyküm. Sanırım kumarbazsınız. Ne kumarbazı? Kumarbaz değil, hilebazım ben. Gerçekten de kumarda hile yaptınız mı? Evet. Dayak yemediniz mi? Yedim. Ne var bunda? Demek ki sizi düelloya çağırabilirlerdi. Bu genellikle insanı canlandırır da. Tersini savunamayacağım. Hem ben böylesi felsefi tartışmalarda usta da değilimdir. İtiraf etmeliyim ki buraya daha çok kadınlar için geldim ben. Marfa Petrovna'yı toprağa verir vermez mi? Svidrigaylov gülümseyerek ve şaşılacak bir açık sözlülükle evet dedi. Ne var bunda? Sanırım kadınlardan söz ediş biçimimi çirkin buldunuz. Zevk ve eğlence düşkünlüğünüzü çirkin bulup bulmadığımı mı soruyorsunuz? Zevk ve eğlence düşkünlüğümü sözü nereye götürdünüz? Yine de kadın konusundan başlayarak söyle cevap veriyorum. Bilirsiniz gevezelikten hoşlanan bir adamım ben. Söylesenize neden kendimi tutman gerekiyor? Madem kadınlara düşkünüm onlardan neden uzak durayım? En azından bir uğraş oluyor bu benim için. O zaman sizin bu kentten tek beklediğiniz şey zevk ve eğlence. Evet zevk ve eğlence ne var bunda? Bir zevk ve eğlence tutturmuş gidiyorsunuz ama sorunuz işten bir soru olduğu için doğrusu hoşuma da gitti. Zevk ve eğlence de en azından ham hayallere, kuruntulara boyun eğmeyen, kanımızdaki bir korla sürekli tutuşan ve sonsuzcasına yanan, yolların ve yaşın uzun süre söndüremeyeceği doğaya dayalı sürekli bir şeyler var. Kabul edin ki bu da kendine özgü bir uğraştır. Bence bu bir hastalık, hem de tehlikeli bir hastalık ve sevinilecek hiçbir yanı yok. Gene sözü nerelere götürdünüz? Ölçü yaşayan her şey gibi bunun da bir hastalık olduğunu kabul ediyorum ama bu işte ölçünün kesinlikle aşılması gerekiyor. Çünkü birincisi ölçü herkese göre değişir, ikincisi her şeyde ölçülü olursak bize ne yapmak kalır? Belki çirkin bir tahmin ama o zaman beynimize bir kurşun sıkmamız gerekecektir. Namuslu dürüst bir insan için ölçülere bağlı olarak sıkılmanın bir zorunluluk olduğunu kabul ediyorum ama yine de siz de beyninize bir kurşun sıkabilir miydiniz? Laf mı yani bu şimdi? Svidrigaylov soruyu tiksinç bulmuştu. Rica ederim bana bundan söz etmeyin. Baştan beri böbürlenen cakalı konuşmasını bir yana bırakmıştı. Hatta yüzü bile değişmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim bağışlanmaz zayıflığımdır ama ne yaparsınız? Ölümden korkarım ve yanımda ölümden söz edilmesinden hiç hoşlanmam. Benim biraz mistik bir yanım olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Al Marfa Petrovna'nın hayaleti. Ziyaretlerine devam ediyor mu? Svidrigaylov sinirli sinirli. Bana onu hatırlatmayın diye bağırdı. Petersburg'da daha hiç gelmedi. Yüzünü şeytan görsün. Hayır biz en iyisi şeyden. Aslında zamanımız pek az kalmış. Ne yazık uzun süre kalamayacağım sizinle. Bari söyleyecek bir şeyiniz olsaydı. Aceleniz yine bir kadınla mı ilgili? Evet bir kadınla ilgili ama tümüyle rastlantısal bir olay. Hayır benim söylemek istediğim bu değildi. Peki çirkeflik? İçinde bulunduğunuz durumun iğrençliği sizi hiç etkilemiyor mu? Yoksa durma gücünüzü mü yitirdiniz? Siz mi güçten söz ediyorsunuz? Gerçi bunun böyle olacağını önceden de biliyordum ama yine de beni şaşırtıyorsunuz Ramanoviç. Zevk ve eğlence içinde geçen bayağı bir yaşam ve estetik. Bana siz söz ediyorsunuz bunlardan ha? Öyle ya, siz bir Schiller'siniz, bir idealistsiniz. Bütün bunların elbette böyle olması gerek. Zaten başka türlüsü şaşılası olurdu ama yine de bunları iştenlikle görmek insanın tuhafına gidiyor. Ah ne yazık ki zamanım çok az. Oysa siz ne ilginç bir insansınız. Aklıma gelmişken sorayım. Schiller'i sever misiniz? Ben bayılırım. Raskolnikov tiksiniyormuşçasına amma böbürleniyorsunuz dedi. Svidrigaylov gülerek hayır yemin ederim böbürlenme değil dedi. Ama sizinle tartışmayacağım. Peki böbürleniyorum. Ama söyler misiniz kimseyi incitmedikten sonra böbürlenmenin ne zararı var? Marfa Petrovna'nın çiftliğinde tam 7 yıl köy hayatı yaşadım. Şimdi sizin gibi akıllı ve aşırı derecede ilginç bir insanla karşılaşınca oturup gevezelik etmek çok hoşuma gidiyor. Kaldı ki hafiften başımı döndürmeye başlayan yarım kadehte şampanya içmişliğim var. En önemlisi de beni müthiş heyecanlandıran bir durum var ortada ama ondan söz etmeyeceğim. Svidrigaylov birden korkuyla sordu. Nereye gidiyorsunuz? Raskolnikov masadan kalkmak üzereydi. Birden buraya gelmiş olmaktan dolayı bir sıkıntı duymuş, boğulur bunalır gibi olmuştu. Svidrigaylov'un dünyanın en alçak, en aşağılık adamı olduğuna inanmıştı. Oturun Allah aşkına dedi Svidrigaylov. Emredin, hiç değilse bir çay getirsinler. Oturun, artık gevezelik etmeyeceğim. Yani kendimden söz etmeyeceğim. Size bir şeyler anlatacağım, beni bir kadının nasıl sizin sözlerinizle kurtardığını anlatsam dinler misiniz? Hem bu sizin ilk sorunuza da cevap olacak. Çünkü bu hanım sizin kız kardeşinizdir. İzin verir misiniz anlatayım? Hani zaman öldürmüş olmak için. Anlatın ama dinlerim. Oo, hiç kaygılanmayın. Avdotya Romanovna benim gibi ciğeri beş para etmez adamlarda bile derin bir saygıdan başka bir şey uyandırmamıştır. Size söylemiştim diye başladı Svidrigaylov. Bu yüzden biliyorsunuzdur. Ödeyecek beş param olmadığı için burada uzunca bir süre borçlular hapishanesinde yatmıştım. Marfa Petrovna'nın borçlarımı ödeyerek beni hapisten nasıl kurtardığının ayrıntılarına girmeyeceğim. Bilmem bilir misiniz? Kadınlar sevdikleri zaman afyonlanmışa dönerler. Hem de öylesine ki. Neyse, Marfa Petrovna namuslu dürüst bir kadındı ve hiçbir öğrenim olmamasına rağmen aptal da değildi. Düşünün bu son derece kıskanç ve dürüst kadın pek çok öfkelenmeler, serzenişlerden sonra benimle evliliğimizin sonuna kadar geçerli olan bir sözleşme yapmak küçüklüğünü gösterdi. Bunun nedeni sanırım benden epey yaşlı olması ve hep karanfil çiğnemesiydi. Kendisine tümüyle bağlı kalamayacağımı ona açıkça söyleyecek kadar domuzdum ve kendimce bir namusluluk anlayışım vardı. Bu itiraf onu çileden çıkardı ama biraz kabaca da olsa açık sözlerimden hoşuna gitmişti. Önceden açıkladığına göre demek ki aldatmak istemiyor diye düşünmüş olsa gerek. Kıskanç bir kadın için bu son kerte de önemli bir noktadır. Uzun gözyaşlarından sonra sözlü olarak şöyle bir anlaşmaya vardık. 1. Ben Marfa Petrovna'yı hiçbir zaman bırakmayacak, hep kocası kalacaktım. 2. Onun izni olmadan hiçbir yere gitmeyecektim. 3. Sevgililerim hiçbir zaman sürekli olmayacaktı. 4. Çiftlikteki hizmetçi kızlarla arada bir kırıştırmama izin vardı ama bu Marfa Petrovna'nın gizli bilgisi altında olacaktı. 5. Kendi sınıfımızdan soylu bir kadına aşık olmaktan beni Tanrı korusundu. Bundan kesinlikle kaçınacaktım ve 6. yine Tanrı korusun, büyük ve gerçek bir aşka tutulacak olursam bunu Marfa Petrovna'ya açıkça söyleyecektim. Bu sonuncu maddeden yana içi hemen hep rahat olmuştu. Çünkü akıllı bir kadındı ve benim ciddi bir aşka tutulmayacak kadar uçarı, zevk ve eğlence düşkünü bir insan olduğumu görüyordu. Ama akıllı ve kıskanç kadın iki ayrı şeydir ve felakette buradadır. Kim insanlar üzerine üzerinde yansız bir yargıda bulunabilmek için her şeyden önce ön yargılarımızdan ve bizi çevreleyen insanlara ve nesnelere karşı edindiğimiz gündelik alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerek. Başka hiç kimsenin yargısına güvenemeyeceğim kadar güvenirim sizin yargınıza. Marfa Petrovna'ya ilişkin pek çok gülünç ve saçma şey duymuş olabilirsiniz. Gerçekten de gülünç denebilecek bazı alışkanlıkları vardı ama size içtenlikle söylüyorum. Ona bitmez tükenmez bir şekilde acı çektirdiğim için gerçekten çok pişmanım. Neyse, tatlı bir kocanın tatlı karısı üzerine yaktığı bu çok nazik kağıt yeter sanırım. Tartışmalarımızda ben genellikle susar alttan alırdım. Bu centilmence davranışım hemen her zaman karımı etkilemiş, onun hoşuna gitmiş ve amacına ulaşmıştır. Böylece karımın benimle övündüğü zamanlar bile olmuştur. Ama yine de kız kardeşinize bir türlü katlanamadı. Böyle çok güzel bir kızı eve mürebbiye olarak sokmak cesaretini nasıl göstermişti? Ben bunu Marfa Petrovna'nın ateşli, çabuk etkilenebilir bir kadın olarak kız kardeşinize aşık olmasıyla, evet, dümdüz aşık olmasıyla açıklıyorum. Avdotya Romanovna bu. Kendisini daha ilk görüşümde işin sonunun hiç de iyi olmadığını anladım. Ve ne dersiniz, göz ucuyla bile ona bakmamaya karar verdim. İnanır mısınız, ilk adımı atan Avdotya Romanovna oldu. Ve yine inanır mısınız, kız kardeşiniz üzerine hiçbir şey söylememden ve kendisinin onun hakkındaki bitmez tükenmez sevgi dolu sözlerini kayıtsızlıkla dinlememden dolayı Marfa Petrovna bana başlangıçta kızmıştır bile. Ne istiyordu karım, doğrusu anlamış değilim. Tabii bu arada bana ilişkin bir şeyi de ayrıntılarıyla Avdotya Romanovna'ya da anlatmıştı. Karımın aile gizlerimizi herkese anlatmak ve önüne gelene benden yakınmak gibi kötü bir huyu vardı. Bu konuda yeni arkadaşını, bu çok güzel arkadaşını hiç ihmal edebilir miydi? Bütün konuşmalarının benimle ilgili olduğunu ve Avdotya Romanovna'nın bana mal edilen bir takım karanlık ve gizemli olayları bütünüyle öğrendiği kuşkusuzdu. Bu türden bir takım şeyleri sizin de duyduğunuza bahsedebilirim. Duydum. Hatta Lujin sizi bir çocuğun ölümüne sebep olmakla suçluyor. Doğru mu bu? Svidrigaylov yüzünü buruşturdu. İğrenircesine rica ederim dedi. Bu bayağılıklardan söz etmeyin bana. Eğer bu saçma dedikoduların aslını ille de öğrenmek istiyorsanız size bir gün ayrıca anlatırım ama şimdi... Yine çiftliğinizdeki bir uşağın başına gelenlerde siz sebep olmuşsunuz. Svidrigaylov gözle görülür bir sabırsızlıkla Raskolnikov'un sözünü kesti. Rica ederim, yeter. Raskolnikov da gitgide öfkeleniyordu. Öldükten sonra piponuzu doldurmaya gelen uşak olmasın sakın bu, dedi. Hani kendiniz anlatmıştınız. Svidrigaylov gözlerini dikip Raskolnikov'u dikkatle süzdü. Raskolnikov bu bakışlarda bir an için haince bir gülümsemenin çakar gibi olduğunu gördü. Ama Svidrigaylov kendini tuttu ve son derece nazik, evet, dedi. Ta kendisi. Bakıyorum bütün bunlar sizi de çok ilgilendiriyor. İlk uygun fırsatta merakınızı tümüyle gidermeyi bir borç biliyorum. Hay Allah kahretsin. Kimlerine gerçekten bir roman kişisi gibi görünebiliyorum anlaşılan. Hakkımda kız kardeşinize bunca iğrenç ve gizemli hikayeler anlattığı için rahmetli Marfa Petrovna'ya nasıl teşekkür borçlu olduğumu varın siz karar verin. Bu hikayelerin nasıl bir etkisi oldu bilemiyorum ama sonuç benim yararımaydı. Bana karşı duyması son derece doğal nefretine ve benim her zamanki suratsızlığıma ve iticiliğime rağmen Avdotya Romanovna sonunda düşmüş, mahvolmuş insanlara karşı duyulan bir duyguyla bana acımaya başladı. Bir genç kızın yüreği acımaya başladığı zaman kendisi için son derece tehlikeli bir durumda başlamış demektir. Çünkü genç kız söz konusu mahvolmuş kişiyi kurtarmak, akıllandırmak, diriltmek, daha soylu bir takım amaçlara yöneltmek ve yeni bir hayatın eylemin içine sokmak isteyecektir. Böyle bir durumda bu türden daha nelerin düşünebileceği de bilinen bir şey. Kuşun kendiliğinden kafese girmekte olduğunu görünce ben de kendime göre önlemlerimi aldım. Bakıyorum kaşlarınızı çatıyorsunuz Romanoviç. Korkmayın, sonuç bildiğiniz gibi bir hiçtir. Hay Allah kahretsin, amma çok içmeye başladım. Biliyor musunuz, kız kardeşinizle ikinci ya da üçüncü yüzyıllarda güçlü bir prensin, bir hükümdarın ya da küçük Asya hanlarından birinin kızı olarak dünyaya gelmemiş olmasına hep yazıklanmışımdır. Kader ona bunu nasip etmiş olsaydı göğsü kızgın şişlerle dağılırken bile gülümseyebilir. Büyük çilekeşlerden biri olurdu. Buna hiç kuşkum yok. Hem o böyle bir işkenceyi bilerek ve isteyerek giderdi. Eğer 4. ve 5. yüzyıllarda yaşamış olsaydı kendini Mısır çöllerine vurur ve orada 30 yıl kök yiyerek heyecan ve hayallerle yaşardı. Bir an önce ve ne yapıp edip birileri için acı çekmek isteyen, acı çekmeye susamış olan bir insan, kız kardeşiniz, bu acı ondan esirgenirse kendini tutup örneğin pencereden aşağı atabilir. Razumihin diye birinden söz edildiğini duydum. Akıllı bir çocukmuş dediklerine göre. Kız kardeşiniz varsın, o korusun. Kısacası sanıyorum Avdotya Romanovna'yı anladım ve bundan da onur duyuyorum. Ama siz de bilirsiniz, İnsan biriyle yeni tanıştığında nedense hoppacı davranır. Bir takım aptallıklar eder, yanlışlar yapar, doğru değerlendirmelerde bulunamaz. Ama Allah kahretsin, o da niye bu kadar güzel sanki? Bunda benim hiçbir suçum yok ki. Tek kelimeyle bu iş bende önlenemez bir şehvet duygusuyla başladı. Avdotya Romanovna bugüne dek görülmemiş, duyulmamış ölçüde namuslu bir kız. Ve bu sözüme dikkat edin, kız kardeşinizle ilgili bir gerçek olarak belirtiyorum bunu. Bütün parlak zekasına rağmen namus konusunda neredeyse hastalıklı bir duyarlılığı var. Bu kadar namusluluk kendisine zarar verir. Paraşa adında bir kız vardı çiftlikte. Başka bir köyden hizmetçi olarak getirmişlerdi. Kara gözlü Paraşa. Kendini daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel ama inanılmayacak derecede aptaldı. Çığlık çığlığa bağırıp ağlayıverirdi bir gün ve bütün çiftliği ayağa kaldırırdı. Tabii bu bir skandaldı. Bir gün öğle yemeğinden sonra bahçede dolaşırken Avdotya Romanovna özellikle yalnız olduğum bir anı kollayarak yanıma geldi ve gözleri alev alev benden Paraşa'ya ilişmememi istedi. Bu sanırım onunla ilk baş başa konuşmamızdı. Ben tabii onun istediğini yerine getirmeye şeref saydım. Şaşırmış, utanmış göründüm. Kısacası rolümü pek de fena oynamadım. Böylece aramızda bir ilişki başladı. Gizemli konuşmalar, ahlak dersleri, öğütler, ricalar, yalvarmalar, hatta inanır mısınız, gözyaşları. Bazı kızlarda propaganda tutkusu nerelere kadar varıyor işte görüyorsunuz. Ben tabii bütün suçu kaderime yüklüyor, kendimi ışığa, doğru yolu bulmaya susamış bir insan gibi gösteriyordum. Sonunda hiç tartışmasız herkes üzerinde kesin etkisi olan, insanı hiç yanıltmayan, kadın kalbini yola getirmede en güçlü, en şaşmaz yola başvurdum. Bu yol herkesçe bilindiği gibi övmedir. Dünyada açık yüreklilikten zor ve övmeden kolay bir şey yoktur. Açık yüreklilikte %1 değerinde bile olsa bir nota fasolu oldu mu uyumsuzluk hemen fark edilir. Övmede ise baştan sona bütün notalar fasolu bile olsa yine de kulağa hoş gelir, zevkle dinlenir. Övgü ne kadar kaba olursa olsun yine de en azından yarısı övülene gerçek gibi gelir ve bu toplumun her katmanında da böyledir. Namus tanrıçası olarak nitelendirilen bir kızı bile övmeyle baştan çıkartmak mümkündür. Sıradan insanların ise sözünü etmeye bile değmez. Kocasına, çocuklarına son derece bağlı, erdemlilik timsali bir hanımefendiyi nasıl baştan çıkardığımı hatırladıkça gülmekten kendimi alamam. Öyle eğlenceli ve öyle zahmetsizce olmuştu ki bu iş. Kadın gerçekten erdemliydi, en azından kendine göre böyleydi bu. Ona karşı uyguladığım bütün taktik ise erdemliliği karşısında şaşkına dönmüş, hayran olmuş görünmekten ibaretti. Öyle ölçüsüzce övüyordum ki kendisini, diyelim elini sıkmak ya da bir bakışını elde etmek fırsatını buldum, bunu zorla elde ettiğimi, aslında onun çok direndiğini, hatta böylesine aşağılık bir adam olmasaydım bunu hiçbir zaman elde edemeyeceğimi, saflığından benim neden sinsi ve kahpe biri olduğumu anlayamadığını ve tuzağa düştüğünü, aslında böyle bir şeyi hiç istemediğini ve daha bunlara benzer neler neler söyleyerek kendimi azarlayıp duruyordum. Tek kelimeyle ben amacıma ulaşmıştım, hanımefendi ise bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş, namuslu, son derece erdemli bir kadın olarak kaldığına inanmıştı. Gerçekte ise hayatı kaymıştı. En son ayrılırken kendisi hakkında asıl düşüncemi, onun da benim gibi zevk peşinde koşan biri olduğunu söylediğimde nasıl kızıp köpürdüğünü anlatamam. Zavallı Marfa Petrovna da övgüye karşı çok duyarlıydı. İsteseydim daha sağlığında varını yoğunu üzerime geçirtebilirdim. Acaba ben çok içiyor ve gevezelikte biraz ileri mi gidiyorum? Aynı sonucu Avdotya Ramonovna üzerinde de elde etmeye başladığımı söylersem bana gücenmezsiniz sanırım. Ama işte aptallığımdan ve sabırsızlığımdan her şeyi berbat ettim. Bilmem inanır mısınız? Avdotya Ramonovna daha önce de birkaç kez bakışlarımı hiç beğenmemişti. Tek kelimeyle bakışlarımda onu önce korkutan, sonra da benden tiksindiren ve pervasızlığı gitgide artan bir takım parıltılar görmüştü. Ayrıntılara girmenin anlamı yok. Sonunda bozuştuk. Ben yine bir aptallık ettim ve onun propagandalarıyla bana anlattığı şeylerle alay etmeye başladım. Para şey yeniden sahneye çıktı. Üstelik bu kez tek başına da değil. Tek kelimeyle rezil bir cücünadır başladı. Ah Ramonovich, hayatta hiç değilse bir kez kız kardeşinizin gözlerinin bazen nasıl alev alev yandığını görebilseydiniz. Şimdi koca bir bardak şampanya içtim de sarhoşum diye söylemiyorum bunları. Hepsi doğrudur anlattıklarımın. İnanın bana bakışları düşlerime girmeye başlamıştı. Sonunda artık etik hışırtılarına bile dayanamaz olmuştum. Doğrusu acaba saray iletine mi tutuluyorum diye düşündüğüm bile oldu. Böylesine kendimden geçebileceğimi hiç ama hiç düşünemezdim. Tek kelimeyle barışmamız gerekli ama bu artık imkansızdı. Bunun üzerine ne yaptım biliyor musunuz? Gözü dönmeye görsün insan nasıl dağlıklaşıyor hayret doğrusu. Siz olun, aşırı kızgınken herhangi bir girişimde bulunmayın Ramonovich. Avdotya Ramonovna'nın yoksul bir kız olduğunu ve tek kelimeyle emeğiyle geçindiğini, annesine ve size baktığını düşünerek benimle birlikte hiç değilse buraya Petersburg'a gelmesi için kendisine bütün paramı vermeyi önermeye karar verdim. Tabii bu arada ölümsüz aşk ve mutluluk yeminleri edecek ve bu türden daha bir sürü şeyler söyleyecektim. İnanır mısınız? O sıralar ona öylesine kapılmıştım ki eğer bana Marfa Petrovna'yı boğazla ya da zehirle sonra da benim evlen deseydi hemen o an dediğini yerine getirirdim. Ama sizin de bildiğiniz gibi bütün bunların sonucu bir felaket oldu. Marfa Petrovna'nın Lujin denilen kahya bozuntusu aşağılık herifi bulup da Avdotya Ramonovna'yı evlendirmeye çalıştığını öğrendiğimde nasıl kudurmuşa döndüğümü tahmin edebilirsiniz. Böyle bir evliliğin benim önerimden en küçük bir farkı olacak mıydı? Ha sorarım size. Olacak mıydı? Bekliyorum. Beni büyük bir dikkatle dinlemeye başladınız. İlginç delikanlı. Bekliyorum. Svidrigaylov kendinden geçip masaya bir yumruk indirdi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Farkına varmadan yudum yudum içtiği bir buçuk bardak şampanyanın onu epey vurduğunu gören Raskolnikov bundan yararlanmaya karar verdi. Svidrigaylov'u çok kuşku verici buluyordu. Onu daha da kışkırtmak istediğini gizlemeye çalışmadan bütün bu anlattıklarınızdan sonra dedi. Ben artık buraya özel olarak kız kardeşim için geldiğinize iyice inanmış bulunuyorum. Svidrigaylov birden ayılır gibi oldu. Ama ben bütün... Hem ben size söylemiştim. Kaldı ki kız kardeşiniz benim adımı bile duymak istemez. Bundan eminim ama benim demek istediğim bu değildi. Demek eminsiniz. Haklısınız, beni sevmez. Ama karı koca ya da iki sevgili arasında geçen şeylerden hiçbir zaman emin olmayınız. Bu ikili ilişkide söz konusu iki kişiden başka dünyada hiç kimsenin bilmediği gizli bir yan hep ola gelmiştir. Avdotya Ramonovna'nın benden nefret ettiğine senet verebilir misiniz? Bazı sözlerinizden, hele kullandığınız bazı sözcüklerden kız kardeşime karşı alçakça bazı niyetler taşıdığınızı, üstelik bunların uygulanmasına hemen girişeceğinizi anlıyorum. Svidrigaylov niyetleri için kullanılan sıfatı aldırış etmeden saf bir korkuyla sordu. Nasıl? Bu anlama gelecek sözler söyledim mi ben? Şu anda bile söylemektesiniz. Örneğin niye bu kadar korktunuz? Şu andaki bu ani korkunuzun sebebi ne? Ben mi korkuyorum? Sizden mi? Asıl sizin benden korkmanız gerekmez mi? Ancak bu saçma konuşma. Ama ben kafayı buldum galiba. Yine ağzımdan bir şeyler kaçıracaktım. Allah kahretsin bu içkiyi. Hey, su getirin! Şampanya şişesini kaptığı gibi büyük bir aldırmazlıkla pencereden dışarı fırlatıverdi. Filip su getirdi. Bunların hepsi saçma. Svidrigaylov bir peçeteyi ıslatıp başına koydu. Sizi bir tek kelimeyle yerinize oturtabilir ve bütün kuşlarınızı bir anda yok edebilirim. Örneğin evleneceğimi biliyor muydunuz? Bunu daha önce de söylemiştiniz. Söylemiş miydim? Unutmuşum. Ama o zaman şimdiki kesinlikle konuşamazdım. Çünkü gelini bile görmemiştim daha. Yalnızca bir tasarıydı. Şimdi ise artık bir nişanlım var. Gerekenler yapıldı. Eğer ertelenemez bir takım işlerim olmasaydı sizi alır şimdi doğruca ona götürürdüm. Çünkü sizin görüşünüzü de almak isterdim. Allah kahretsin. Yalnızca 10 dakikam kalmış. Bakın isterseniz saate... Neyse sonra anlatırım artık bunu size. Çünkü bu benim evlenme işi. Kendine göre oldukça enteresandır. Nereye, yine mi gidiyorsunuz? Hayır, artık gitmiyorum. Hiç mi gitmeyeceksiniz? Görürüz. Seni nişanlımı göstereceğim. Ama şimdi değil. Çünkü birazdan sizin kalkıp gitmeniz gerekiyor. Siz sağa, ben sola. Risiçi tanıyor musunuz? Şu anda evinde oturduğum Risiçi. Bildiniz mi? Yok canım, o değil. Hani şu bir kız çocuğu söz onun yüzünden kendini kışın suya atmış ya, işte o Risiçi, bildiniz mi? İşte benim bu evlenme işini kotaran odur. Tek başına canı sıkılıyordur. Biraz oyalanırsın, gözün gönlün açılır dedi. Gerçekten de yüzü gülmez bir adamımdır ben. Neşeli biri olduğumu mu düşünüyorsunuz? Hayır azizim, asık suratının tekiyimdir. Kimseye zararım dokunmadan köşemde oturur dururum. Bazen 3 gün kimselerle konuşmadığım olur. Ama ben o Risiçi denen anasının gözü üç kağıtçının aklından neler geçtiğini çok çok iyi biliyorum. Benim sıkılıp bir gün karımı bırakacağımı, böylece kızın kendisine kalacağını hesaplayarak onu sermaye olarak kullanmayı, yani bizim tabakayla daha yüksek tabakaya satmayı kuruyor. Dediğine göre kızını 3 yıldır bacakları tutmayan, koltuğa bağlı bir babası varmış, emekli memurmuş adam. Annesine gelince akıllı bir kadınmış. Taşrada bir yerlerde çalışan ve bunlara hiç yardım etmeyen bir oğullarıyla, evli ve yine bunlara hiç gelip gitmeyen bir kızları varmış. İki küçük yeğenlerini de yanlarına almışlar. Bir ay sonra 16'sını bitirecek olan en küçük kızlarını da lisenin son sınıfındayken okuldan almışlar. Bu hesaba göre kızı bir ay sonra kocaya vermek, yani benimle evlendirmek mümkün olabilecek. Bir gün onlara gittik. Bunun onlar için ne denli gülünç olduğunu gözümde canlandırabiliyorum. Tanımış bir aileden şöyle bir takım ilişkileri olan büyük çiftlik sahibi zengin bir dul olarak tanıttım kendimi. Ben 50'me varmışım. O taziyesi daha 16'sına bile basmamışsa bundan ne çıkar? Bunu aldıran kim? Cazip bir aday, öyle değil mi? Ah, hem de nasıl. Önemli olan bu. Ana babayla konuşmamı görmeliydiniz. Gerçekten para ödenip görülmeye değer bir hali vardı. Kız da içeri girdi, dizlerini kırıp selam verdi. Düşünebiliyor musunuz azizim? Daha kısa etekli elbise giyiyor. Açılmamış Gonca Gül. Yüzüne ateş basıyor. Utanıyor, kıpkırmızı kesiliyordu. Kadın yüzleri konusunda sizin nasıl bir düşünceniz var bilmiyorum ama bana sorarsanız bu 16 yaş, bu çocuksu gözler, bu ürkeklik, utançtan kaynaklanan bu gözyaşları bence güzellikten de öte şeyler. Kaldı ki bu kız bir tablo gibi gide güzel. Açık sarı lüle lüle saçlar, küçücük ama etli ve kıpkırmızı dudaklar, ufacık olağanüstü güzel ayaklar. Neyse, biz böylece tanıştık. Bir takım işlerim dolayısıyla acelem olduğunu söyledim. Bunun üzerine de ertesi gün, yani dün değil de önceki gün nişanlandık. O zamandan beri onlara her gidişimde kızı kucağıma alıyor, bir daha da bırakmıyorum. Nasıl utanıyor, nasıl kıpkırmızı kesiliyor bilemezsiniz. Bense kendisini aralıksız öpüyorum. Annesi de kendisini artık kocası sayıldığımı, bunun böyle olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Yeme de yanında yat. Vallahi bu nişanlılık yok mu? Yani şimdiki durumumuz belki evlilikten daha iyi. Hani bir durum var nişanlılıkta. Kendisiyle ilk kez konuşmuştum. Vallahi hiç de aptal bir kız değil. Hatta bazen öyle çaktırmadan bana öyle bir bakıyor ki zangır zangır titriyorum. Yüzü tıpkı Rafael'in Madonna'sının yüzü. Aslında bilmemiş, dikkat ettiniz mi? Sexy Madonna'nın yüzü gerçek değil, hayalidir. Kederli bir divanenin yüzünü kondurmuştur Rafael. Neyse, nişanlandığımızın ertesi günü gümüş bir kutu içinde pırlantalar, inciler ve 1500 ruble değerinde başka bir sürü ıvır zıvır götürdüm. Kocaman, nah, şöyle bir kutuydu bu. Bizim Madonna'nın yüzünün nasıl ışıdığını bir görmeliydiniz. Dün kendisini kucağıma aldım, ancak bunu biraz fazla ileri giderek yapmış olmalıyım ki belli etmemeye çalışmakla birlikte yüzü kıpkırmızı oldu, bütün vücuduna ateş bastı. Gözlerinden yaş bile geldi. Tabii bir anda herkes odadan çıktı, kendisiyle yalnız kaldık. O zaman birden boynuma atıldı, küçücük kollarıyla sarıldı ve beni öpmeye başladı. Bana hep bağlı kalacağına, söz dinleyeceğine, hayatının her anını bana adayacağına dair yeminler ediyor. Bütün bunlara karşılık benden yalnız ve yalnız saygı beklediğini, başkaca hiç ama hiçbir hediye istemediğini söylüyordu. Genç kızı kudancıyla yüzü kıpkırmızı kesilmiş, heyecandan gözleri yaşarmış 16 yaşındaki bir melekten böylesi itiraflar duymak, siz de kabul edersiniz ki son derece ayartıcı bir şey. Öyle değil mi? Siz ayartıcı bulmuyor musunuz bunu? Herhalde bir şeylere değer böyle bir sahne, ha? Değer, öyle değil mi? Dinleyin, bugün birlikte gidelim nişanlıma, ha? Yalnız şimdi değil. Tek kelimeyle sizin şehvetinizi kamçılayan, da aradaki yaş ve seviye farkı olsa gerek. Gerçekten evlenecek misiniz onunla? Ya ne sandınız? Kesin kes evleneceğim. Herkes kendisi hakkında kendisi karar verir. Ve kendini en iyi anlatabilen herkesten daha neşeli yaşar. Bakıyorum birden paçalarınızdan erdemlilik akmaya başladı. Ah, acıyın bana efendim. Ben günahkar bir insanım. Oysa siz Katerina Ivanovna'nın çocuklarına yardım etmiştiniz. Ama anlıyorum. Bunda da bir takım amaçlarınız vardı. Evet evet, şimdi anlıyorum. Svidrigaylov bir kahkaha attı. Ben genel olarak çocukları severim, hem de çok severim. Bu konuda size şu anda bile sürüp giden bir ilişkinin nasıl başladığını anlatabilirim. Buraya geldiğimin ilk günü 7 yıllık ayrılığını biriktirdiği özlemle hemen batakhanelere saldırdım. Eski dostlarımı bulmak konusunda hiç acele etmediğimin farkındasınızdır. Bu bir yana, olabildiğince onlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Biliyor musunuz? Köyde Marfa Petrovna'nın yanındayken bütün bu gizemli yerlerin anıları beni öylesine eziyordu ki anlatamam. Bilenler çok şeyler bulabilirler bu yuvalarda. Allah kahretsin. Halk ayılmamacasına kafayı çekiyor. Aydın gençlik dersiniz işsizlikten bir takım teorilere kendini kaptırmış. Düşler dünyasında yaşıyor. Ülke bir baştan bir başa Yahudi akımına uğramış sanki. Adamlar ortada para diye bir şey bırakmıyorlar. Geri kalanlarsa kendilerini zevk ve eğlenceye vermişler. Rezil bir hayat sürüyorlar. Bu kente daha adımımı attığım anda burnum hemen o bildik kokuyu aldı. Sözüm ona, danslı programlardan birini izlemek için bir batakhaneye gittim. Rezil bir yerdi. Tabii kankan dansı vardı ama eşi benzeri görülmemiş bir kankandı bu. Bizim zamanımızda bile böylesi yoktu. Doğrusu iyi ilerleme sağlanılmış bu alanda. Birden 13 yaşlarında çok zarif giyimli bir kızın bu işlerin ustası bir herifle dans ettiğini gördüm. Karşı karşıya duruyorlardı adamla. Kızın annesi de duvarın dibinde bir sandalyede oturuyordu. Bunun nasıl bir kankan olduğunu gözünüzle canlandırabilirsiniz. Kız kıpkırmızı kesilmişti, utanıyordu. Sonunda bunu bir hakaret kabul ederek ağlamaya başladı. Adam kızı yakaladığı gibi döndürmeye ve gösteri yapmaya başladı. Salonda herkes gülüyordu. Ben halkımızı, hatta kankancı halkımızı bile böyle anlarda pek severim. Oh olsun, böylesi gerekti. Ne diye çoluk çocuğu getirirler ki böyle yerlere diye bağırıyorlardı. Söyledikleri mantıklı mıydı? Yoksa kendi kendilerini mi avutuyorlardı? Bu benim umurumda bile değildi. Hemen ne yapmam gerektiğini tasarlayıp doğruca kızın annesinin yanına gittim. Benim de taşralı olduğumu, buraların insanların çok görgüsüz ve kaba olduğunu, gerçek değerlerini ayırt edip onlara gerekli saygıyı göstermesini bilmediklerini söyleyerek paralı biri olduğumu sezdirmeye çalıştım. Kendilerini arabama davet ettim, evlerine götürdüm. Ve bir oda kiralamışlardı kendilerine. Petersburg'a da daha yeni gelmişler. Böylece tanışmış olduk. Kadın benimle tanışmanın kendisi için de kızı için de bir şeref olduğunu söyledi. Bu arada 5 parasız olduklarını ve Petersburg'a da bilmem hangi dairede bilmem nasıl bir işi izlemek için geldiklerini öğrendim. Kendilerine hem para olarak hem de hizmet olarak yardımda bulunabileceğimi söyledim. Bu arada da o batakhaneye orada dans dersleri veriliyor sanarak düştüklerini öğrendim. Genç kızın Fransızca dil dersleriyle dans dersleri konusunda kendilerine yardımcı bulunmayı önerdim. Önerimi heyecanla karşıladılar. Bunun kendilerine yalnızca şeref vereceğini söylediler. İşte böylece başlayan tanışıklığımız hala sürüyor. İster misiniz onlara da gidelim ama şimdi değil. Kes artık şu bayağı hikayelerin aşağılık herif. Alçak şehvet düşkünü. Şiler, bu da bizim Şiler işte. Ve biliyor musunuz, bağırışlarınızı duymak için size özellikle böyle şeyler anlatacağım. Büyük bir zevk bu doğrusu. Ona ne şüphe, diye humurdandı Raskolnikov. Şu anda ben kendi gözümde de gülüş bir duruma düşmüş bulunuyorum. Svidrigaylov katılıcısına gülmeye başladı. Filipe seslenip hesabı ödedi, masadan kalkarken bayağı sarhoş oldum. Gevezelik yeter, dedi. Büyük bir zevk bu doğrusu. Raskolnikov da ayağa kalktı. Evet, büyük bir zevk. Sizin gibi gözünü şehvet bürümüş bir zevk ve eğlence düşkünü, hele anlattıklarına benzer korkunç bir takım niyetleri de varsa ve hele hele bunları şu içinde bulunduğumuz şartlar altında ve benim gibi bir adam anlatıyorsa nasıl olur da zevk almaz? Ölesiye zevk duyar. Raskolnikov'u bir an süzen Svidrigaylov oldukça şaşırmış. Eğer bu böyleyse, dedi, o zaman size utanmak, arlanmak diye bir şey yok. En azından esaslı malzemelere sahipsiniz bu konuda. Pek çok şey düşünebilmeye de, hatta ne düşünmesi, yapabilmeye yeteneklisiniz demektir bu konuda. Neyse, neyse artık yeter. Sizinle konuşmamızın böylesine kısa sürmüş olmasından gerçekten çok üzgünüm. Ama nasılsa ayrıldığımız yok. Hele biraz daha bekleyin. Svidrigaylov meyhaneden çıktı, Raskolnikov da onun arkasından yürüdü. Ancak Svidrigaylov'un fazlaca sarhoş olduğu söylenemezdi. İçki bir an için başına vurur gibi olmuştu ama şimdi geçen her dakikayla biraz daha kendine geliyordu. Kafasının bir şeylere hem de son derece önemli bir şeylere takıldığı belliydi. Yüzü asılmıştı. Kaygı verici bir bekleyiş heyecanı içinde olduğu anlaşılıyordu. Demir Raskolnikov'la konuşurken de birden ona karşı değişivermiş, hatta konuşmasının sonlarına doğru bayağı kabalaşmış, alaycı bir tavır takınmıştı. Raskolnikov da farkındaydı bunun ve bu onu epey kaygılandırmıştı. Svidrigaylov'u son derece kuşku verici buluyordu. Bu yüzden peşinden gitmeye karar vermişti. Birlikte yaya kaldırımına indiler. Siz sağa, ben sola, ya da belki tersine, yalnız yeniden görüşmek üzere, yeniden sevinçli bir buluşma dileğiyle. Svidrigaylov bunları söyledikten sonra saman pazarına doğru yürüdü. Raskolnikov da onun ardından yürümeye başladı. Svidrigaylov arkasına dönerek, "Bu da ne demek?" diye bağırdı. "Ben sana demiştim." "Bu şu demektir ki, ben artık sizin peşinizi bırakmayacağım." "Ne?" İkisi de durakladılar. Birbirlerini tartar gibi bir dakika kadar bakıştılar. Sonra Raskolnikov sertçe, "Demek ki sarhoşluk gevezeliklerinizden kesin olarak şunu anladım ki, kız kardeşim konusundaki alçakça tasarılarınızdan vazgeçmek şöyle dursun, bunlarla her zamankinden çok daha ilgilisiniz. Kız kardeşimin bu sabah bir mektup aldığından da haberim var. Demin bir türlü yerinize duramıyordunuz. Buraya gelirken yolda kendinize bir kadın bulup buluşturduğunuzu kabul etsek bile, bunun hiçbir anlamı olamaz. Ben kendi gözlerimle görüp emin olmak istiyorum." Şu anda kendi gözleriyle neyi görmek istediğini, neyden emin olmak istediğini Raskolnikov'un kendisinin de bildiği kuşkuluydu. "Demek böyle. İster misiniz şimdi bir polis çağırayım?" "Çağır." Yeniden bir dakika kadar karşı karşıya durup birbirlerini süzdüler. Sonra Svidrigaylov'un yüzü değişti. Raskolnikov'un tehdidini aldırmadığını görünce birden çok neşeli ve dostça bir tavırla, "Amma adamsınız," dedi. "Meraktan içim içimi yediği halde işleriniz hakkında sizinle bir şey konuşmamış ve bu görüşmeyi bir başka buluşmamıza bırakmıştım ama doğrusu siz bir ölüyü bile sinirlendirebilirsiniz. Madem öyle gidelim. Yalnız peşin peşin söyleyeyim. Hemen şimdi para almak için bir dakikalığına eve uğrayacağım. Sonra kapımı kilitleyeceğim ve geceyi geçirmek için bir arabaya atlayıp adalara gideceğim. Bu durumda arkamdan gelmenizin ne anlamı var?" "Ben de şimdilik sizin apartmanınıza geleceğim. Yalnız size değil, Sonya Semyonovna'ya. Cenaze töreninde bulunamadığım için özür dileyeceğim." "Yine siz bilirsiniz ama Sonya Semyonovna şu anda evde değil. Benim eski tanıdıklarımdan bir öksüzler yurdunun kurucusu soylu bir hanımla beraber şu anda çocukları götürdü. Katerina Ivanovna'nın öksüzleri için verdiğim parayla bu kadını adeta büyüledim. Ayrıca kadının yurduna da bağışta bulundum. Son olarak da ona Sonya Semyonovna'nın bütün hikayesini olduğu gibi anlattım. Müthiş etkilendi kadın. Sonya Semyonovna'nın bizim soylu hanımefendinin yazlıktan döndükten sonra geçici olarak kalmakta olduğu otele çağrılmış olmasının nedeni de budur. Olsun, ben yine de uğrayacağım. Siz bilirsiniz. Yalnız ben size arkadaşlık edemeyeceğim. Hem bana ne, işte eve geldik. Bir takım sorularla sizi rahatsız etmeyecek kadar kibar olmamdan dolayı bana böyle kuşkulu gözlerle bakıyorsunuz herhalde. Evet, bunun böyle olduğundan eminim. Ne demek istediğimi sanırım anlıyorsunuzdur. Bahse girerim, bu durumu tuhaf da buluyorsunuzdur. Gelin de kibar olun artık ve kapıları dinleyin." Svidrigaylov gülümsedi. "Şu meseleden söz ediyorsunuz. Bütün bu olup bitenlerin üzerine bu konuyu açmasaydınız şaşardım doğrusu. Aslında o gün muzipliğiniz üzerinizdeydi ve ben gerçi Sonya Semyonovna'ya söylediklerinizden bir şeyler anlamadım değil. Ama yine de nedir bunlar? Ben belki de geri kafalı bir adamım ve hiçbir şey anlamıyorum. Allah aşkına bana da açıklayın bunları iki gözüm. Yeni düşünceler konusunda aydınlatın beni." Hiçbir şey duymuş olamazsınız, yalan söylüyorsunuz. Ondan değil, ondan söz etmiyorum ben. Benim sözünü etmek istediğim sizin şu ardı arkası kesilmeyen ahlamalarınız. İşinizdeki kişiler her an her şeyden kuşkulanıyor. Ve tutup bana kapıları dinleme diyorsunuz. Eğer böyleyse hemen karakola koşun ve başımdan şöyle bir olay geçti, teorimde küçük bir yanlışlık ortaya çıktı diyerek her şeyi anlatın. Eğer size göre kapıları dinlemek doğru değil ve fakat elinize geçen herhangi bir şeyle koca karının işini bitirmek doğruysa, durmayın, hemen bir yerlere, Amerika'ya falan gidin. Hem de hiç zaman yitirmeden delikanlı. Belki hala zamanınız vardır. İçtenlikle söylüyorum, yok paranız mı yok, ben veririm. Raskolnikov'un sözünü keserek tiksintiyle, böyle bir şeye hiç niyetim yok dedi. Anlıyorum. Hem kendinize eziyet etmeyin. İsterseniz fazla da konuşmayın. Sorunlarınızı biliyorum. Ahlak sorunları bunlar değil mi? Yurttaş olmanın ve insan olmanın getirdiği bir takım sorunlar. Hepsini bir yana bırakın bunların. Size ne bunlardan? İnsan ve yurttaş olmanın sorunları ha? Madem öyle, bu işe burnunuzu hiç sokmasaydınız. Bari kafanıza bir kurşun sıkın olsun bitsin. Yoksa canınız istemez mi böyle bir şeyi? Hemen şu anda peşinizi bırakayım diye beni mahsus sinirlendirmeye çalışıyorsunuz galiba. Çok tuhafsınız doğrusu. İşte geldik bile. Buyurun merdivenlere. Sonya Semyonovna'nın kapısı işte şurası, bakın kimse yok. İnanmıyor musunuz? Kupermevleri sorun. Anahtarını hep onlara bırakır Sonya Semyonovna. İşte madem de Kupermov'un da tam kendisi. Efendim? Nasıl? Gitti mi? Nereye, nasıl? Kendiniz de duydunuz değil mi? Evde değilmiş. Akşam da belki gecikecekmiş. Haydi şimdi bana gidelim. Bana gelmek istiyordunuz ya, işte geldik bile. Madame Lise hiç evde değil. Hep bir takım telaşları vardır kendisinin ama çok iyi bir kadındır, inanın. Eğer bir parça daha akıl olabilseydiniz sizin de işiniz yarardı. Buyurun siz de görün. Çalışma masamdan %5'lik şu hisse senedini alıyorum. Bugün bozduracağım bu senedi, gördünüz mü? Daha fazla zaman yitiremem. Masamı kilitliyorum, oda kapımı da kilitliyorum. İşte yeniden merdivenlerdeyiz. Bir araba tutalım ister misiniz? Ben adalara gideceğim. Siz de şöyle bir tur atmak istemez miydiniz? İşte şu arabayı beni Elagin'e götürmesi için tutuyorum. İstemiyor musunuz? Artık dayanamıyor musunuz? Gelin canım, bir tur atın. Yağmur yağacak sanırım ama hiç önemli değil. Körüğü var arabanın. Svidrigaylov arabaya binmişti bile. Raskolnikov kuşkularının en azından şu anda yersiz olduğunu düşündü. Cevap vermeden arkasını dönüp saman pazarına doğru yürümeye başladı. Eğer bir kez olsun başını çevirip baksaydı, Svidrigaylov'un daha 100 adım kadar bile uzaklaşmadan nasıl arabacıya parasını vererek arabadan indiğini ve kaldırımda yürümeye başladığını görecekti. Ama artık bir şey göremezdi. Köşeye dönmüştü bile. İçinde duyduğu büyük bir nefret onu Svidrigaylov'dan uzaklaştırıyordu. Bu aşağılık, bu alçak heriften, bu şehvet düşkünü namussuzdan bir an için bir şeyler bekleyebildim ha diye söylendi. Doğrusu düşüncesizce ve acele verilmiş bir karardı bu. Çünkü Svidrigaylov'un genel görünüşünde ona, hadi gizemlilik demeyelim ama, orijinallik veren bir şeyler vardı. Bütün bunların kız kardeşiyle ilgisine gelince, Raskolnikov Svidrigaylov'un dünyayı rahat bırakmayacağından emindi. Ama bunları tekrar tekrar düşünmek ona dayanılmayacak kadar ağır geliyordu. Yalnız kalır kalmaz daha 20 adım bile yürümeden her zamanki alışkanlığıyla derin bir takım düşüncelere daldı. Köprüye varınca korkuluklara dayanarak sulara bakmaya başladı. Oysa bu sırada Avdotya Ramonovna hemen yanı başında duruyordu. Aslında köprünün girişinde karşılaşmıştı kız kardeşiyle ama görmeden geçip gitmişti. Onu sokakta bu şekilde hiç görmemiş olan Duneçka müthiş şaşırmış ve korkmuştu. Sesinip seslenmemekte kararsız öylece dururken birden saman pazarı yönünden hızlı hızlı gelmekte olan Svidrigaylov'u görmüştü. Svidrigaylov görünmemeye çalışarak sakına sakına yürüyor gibiydi. Tam köprüye gelince Raskolnikov'un kendisini görmemesi için büyük çaba harcayarak biraz açıkta bir yerde durdu. Dünyaya onun işaretlerinden kardeşine seslenmemesini, onu rahat bırakmasını, kendisine doğru gelmesini rica ettiğini söyledi. Öyle de yaptı. Kardeşinin yanından sessizce geçip Svidrigaylov'un yanına vardı. Hemen gidelim diye fısıldadı Svidrigaylov. Radyon Ramonovich'in buluştuğumuzu bilmesini istemiyorum. Bu arada sizi uyarmış olayım. Kardeşinizle demiş şurada bir meyhanede oturuyorduk. Kendisi gelip buldu beni orada. Elinden güç bela kurtulabildim. Nereden öğrenmiş? Sesle mektup yazdığımdan da haberi var. Ve bir şeylerden kuşkulanıyor. Herhalde bunu ona siz söylememişsinizdir. Peki ama siz söylemediğinize göre kim söylemiş olabilir? Dunya onun sözünü keserek, işte köşeye döndük dedi. Artık kardeşim bizi göremez. Size şu kadarını söyleyeyim ki buradan daha ileri gidemem sizinle. Söyleyeceklerinizi burada söyleyin. Sokakta da konuşmamız pekala mümkün. Birincisi bunlar sokakta konuşulacak şeyler değil. İkincisi Sonya Semyonovna'yı da dinlemeniz gerek. Üçüncüsü de size bazı belgeler göstermem gerekiyor. Sonuç olarak eğer evime gelmeyi kabul etmezseniz size sözüne ettiğim açıklamaları yapmam ve çeker giderim. Bu arada sevgili kardeşinizle ilgili son derece ilginç bir gizli de tümüyle bilmekte olduğumu unutmamanızı rica ederim. Dunya kararsızlıkla duraladı ve ok gibi dilenici bakışlarla Svidrigaylov'u süzdü. Korkacak ne var dedi Svidrigaylov sakin bir tavırla. Burası köy değil, kent. Kaldı ki köyde bile siz bana benim size ettiğimden daha çok kötülük ettiniz. Buradaysa Sonya Semyonovna'nın haberi var mı? Hayır, ona hiçbir şey söylemedim. Hatta evde olup olmadığını bile kesin olarak bilemiyorum. Ama sanırım evdedir. Bugün bir yakınını toprağa verdi. Herhalde böyle bir günde konukluğa gidilmez. Zamanı gelmeden bunu kimselere açmak istemiyorum. Hatta size söylediğime bile biraz yazıklanıyorum. Böylesi durumlarda küçücük bir ihmal ihbar yerine geçer. Ben işte şurada oturuyorum, şu evde, işte geldik bile. İşte şu adam bizim kapıcıdır. Beni çok iyi tanır. Bakın selam veriyor. Eve bir kadınla birlikte geldiğimi gördü. Hiç kuşkusuz sizin yüzünüzü de fark etmiştir. Eğer hala benden kuşkulanıyor ve korkuyorsanız bu durum işimize yarayabilir. Böyle kaba konuştuğum için bağışlayın. Ben burada kiracı olarak oturuyorum. Sonya Semyonovna da kiracı. Aramızda bir duvar var. Bütün bu kat kiracılarla doludur. Çoluk çocuk gibi korkacak ne var? Yoksa ben bu kadar korkunç bir adam mıyım? Svidrigaylov hoşgörü bir gülümsemeyle Dunya'ya baktı ama hiç de gülümseyecek durumda değildi. Yüreği hızla çarpıyor, soluğu kesilecek gibi oluyordu. Gitgide artan heyecanını gizleyebilmek için oldukça yüksek sesle konuşuyordu. Ama Dunya ondaki bu özel heyecanı fark edememişti. Svidrigaylov'un onun çocuk gibi korktuğuna ve onun için kendisinin korkunç bir adam olduğuna ilişkin sözlerine müthiş sinirlenmişti. Gerçi sizin şerefsiz bir insan olduğunuzu biliyorum ama sizden hiçmiş korktuğum yok dedi. Sakin görünmeye çalışıyordu ama yüzü bembeyaz. Önden yürüyün. Svidrigaylov Sonya'nın kapısı önünde durdu. İzninizle bir bakalım evde mi değil mi? Hayır yok. Ne şanssızlık. Ama çabuk döneceğinden eminim. Sokağa çıktıysa bile bu olsa olsa öksüzlerle ilgili olarak bir bayanla görüşmek içindir. Anneleri öldü ya, ben de yerleştirmeleri işiyle biraz ilgilenmiştim. Eğer Sonya Semyonovna 10 dakikaya kadar dönmezse, eğer isterseniz onu hemen bugün size gönderebilirim. İşte benim daire, işte benim de iki odam. Şu kapının ardında da Bayan Risiç oturur. Şimdi şuraya bir göz atın, size en önemli delillerimi göstereceğim. Yatak odamdaki şu kapı yanda kiraya verilmekte olan iki boş odaya açılır. İşte şu iki boş odaya. Biraz dikkatlice bakmalısınız buraya. Svidrigaylov oldukça geniş, mobilyalı iki odada oturuyordu. Dunya kuşkulu gözlerle çevresine bakındı. Gerçi Svidrigaylov'un dairesinin boş iki daire arasında bulunması gibi dikkat çekici bazı özellikler yok değildi ama o ne odaların genel konusunda ne de döşenmesinde önemli sayılabilecek herhangi bir şeyi fark etmemişti. Svidrigaylov'un dairesine doğruca koridordan değil de ev sahibi kadının hemen hemen boş olan iki odasından geçilerek gidiliyordu. Yatak odasındaki kilitli kapıyı açan Svidrigaylov, Dunya'ya yine boş olan ve kiraya verilen yandaki daireyi gösterdi. Dunya burayı görmesinin niçin istendiğini anlamayarak eşikte duralar gibi oldu ama Svidrigaylov hemen açıklamaya girişti. Şuraya, şu ikinci ve daha büyük olan odaya bakın. Dikkat edin, bu kapı kilitlidir. Kapının önünde bir sandalye var. Şu iki odanın tek eşyası. Bunu ben daha rahat dinleyebilmek için kendi dairemden getirdim. Öbür tarafta kapının hemen arkasında Sonya Semyonovna'nın masası var. Sonya Semyonovna ve Radyon Ramonovic işte bu masada konuştular. Bense şu sandalyeye oturup her seferinde iki saat olmak üzere iki gece üst üste onları dinledim. Herhalde bir şeyler öğrenebilmişimdir, öyle değil mi? Demek kapı arkasında dinlediniz ha? Evet, kapı arkasında dinledim. Hadi içeri, benim daireme gidelim. Burada oturacak bir şey bile yok. Svidrigaylov Avdotya Ramonovna'yı salon görevi gören birinci odaya götürdü. Oturması için bir iskemle gösterdi. Kendisi de masanın öbür ucuna ondan en aşağı 2 metre uzakta bir yere oturdu. Ama gözlerinde Dunya'yı bir zamanlar korkudan aynı alev vardı. Dunyacık titredi ve bir kez daha çevresine kuşkuyla bakındı. İster istemez gösterdiği bir davranış olmuştu bu. Anlaşılan kuşkusunu belli etmek istemiyordu. Ama Svidrigaylov'un oturduğu dairenin ve çevresindeki odaların böylesine kimsesiz oluşu sonunda dikkatini çekmiş ve müthiş şaşırmıştı. Hiç değilse ev sahibinin evde olup olmadığını sormak istedi ama gururuna yediremediği için soramadı. Kaldı ki yüreğinde kendisi için duyduğu korkuyla ölçülemeyecek kadar büyük bir acı vardı. Dayanılmayacak derecede acı çekiyordu. Svidrigaylov'un mektubunu masanın üzerine koyarak işte mektubunuz diye başladı. Yazdıklarınız hiç olacak şeyler mi? Sözde kardeşimin işlediği bir cinayet konusunda imalarda bulunuyorsunuz. İmalarınız çok açık. Bu bakımdan şu anda bunları inkar edemezsiniz. Bilmelisiniz ki ben sizin bana yazmanızdan önce de bu saçma masaldan söz edildiğini duymuştum. Ancak bunların bir kelimesine bile inanmıyorum. Son derece iğrenç ve gülünç bir kuşkudan öteye gidemeyen şeyler bunlar. Ben bu hikayenin gelişimini ve niçin uydurulduğunu da biliyorum. Elinizde hiçbir kanıt olamaz. Mektubunuzda ispatlayacağım diyordunuz. Hadi ispatlayın bakalım. Ama önceden bilmelisiniz ki size inanmıyorum. İnanmıyorum. Dünya öyle çabuk çabuk söylemişti ki bunları yüzünü bir an için bir kızıllık kapladı. İnanmasaydınız tek başınıza bana gelme tehlikesini göze alabilir miydiniz? Niçin geldiniz? Yalnızca bir merak yüzünden mi? Bana acı çektirmeyin. Söyleyin, söyleyin lütfen. Ne kadar cesur olduğunuzu belirtmeme gerek yok. Doğrusunu isterseniz Bay Razumihin'in size eşlik etmesini isteyeceğinizi düşünmüştüm. Ne olur ne olmaz diyerek sağa sola bakınmama rağmen ne yanınızda ne de dolayınızda görmedim kendisini. Demek ki büyük bir gözüpeklikle Radyon Ramonovic'i korumak istiyorsunuz. Aslında sizde her şey tanrısal. Kardeşinize gelince bilmem ki ne desem onun için. Az önce kendinizi gördünüz. Nasıldım? Umarım dayandığınız tek nokta bu değildir. Hayır, bu değil. Doğrudan doğruya kendi sözlerine dayanıyorum. İki gece üst üste şu odaya Sonya Semyonovna'ya geldi. Nerede oturduklarını size demin göstermiştim. Günah çıkarırcasına her şeyi bir bir anlattı. O bir katildir. Kendisinin de bazı şeylerini rehin bıraktığı tefeci bir koca karıyla cinayet sırasında bir rastlantı sonucu üzerine gelen koca karının kız kardeşi satıcı Lizaveta'yı öldürdü. İkisini de yanında getirdiği baltayla öldürdü. Soygun için işledi cinayeti ve soygunu da yaptı. Para ve bazı eşyalar aldı. Bütün bunları bir bir Sonya Semyonovna'ya kendisi anlattı. Ancak Sonya Semyonovna'nın bu işle hiçbir ilgisi yok. Tam tersine o da duyunca tıpkı sizin gibi dehşete kapıldı. İçiniz rahat olsun Sonya Semyonovna, kardeşinizi ele vermez. Duneçka dudakları bir önünkü gibi bembeyaz boğulurcasına bu olamaz diye kekeledi. Ortada böyle bir şey için en küçük bir neden, bir gerekçe yok. Yalan bu, yalan. Soydu. Neden, neden? Bütün neden bu. Para ve eşya aldı. Gerçi kendi sözlerine göre ne paradan ne de çaldığı öteki şeylerden yararlanmadı. Götürüp hepsini bir taşın altına gizledi ama bu yararlanmaya cesaret edemediğindendi. O hiç hırsızlık yapabilir mi? Bırakın yapmayı, böyle bir şey düşünebilir mi? Dunya sandalyesinden sıçramış bağırıyordu. Siz onu gördünüz, sanıyorsunuz, öyle değil mi? Hırsız olabilir mi o? Sanki Svidrigaylov'a yalvarıyordu. Bütün korkusunu unutmuştu. Böyle bir durumda Avdotya Ramonovna binlerce, milyonlarca kombinasyon, çeşitlilik ihtimal vardır. Hırsız vardır, çalar ama bu arada kendisinin bir alçak olduğunu bilir. Öte yandan soylu aileden birinin bir posta soygunu gerçekleştirdiğini duymuşsunuzdur. Allah bilir bunu yaparken yerinde bir iş yaptığını düşünmüştür. Dışarıdan birinden duymuş olsaydım ben de herhalde sizin gibi inanmazdım. Ama her şeyi kendi kulaklarımla duyduğum için inandım. Sonya Semyonovna'yı bu işin nedenlerini de açıkladı kardeşiniz. O da önce kulaklarına inanamadı ama sonunda gözlerine inanmak zorunda kaldı. Çünkü o kendisi anlatıyordu her şeyi. Açıkladığı nedenler neydi? Bunun burası epey uzun bir hikaye Avdotya Ramonovna. Bilmem ki size nasıl anlatsam. Kendine özgü bir teorisi var. Örneğin amaçlanan şey iyi ise işlenecek bir cinayet uygun görülebilir. Yani bir kötülüğe karşı yüzlerce güzel şey. Yüksek bir takım yeteneklere sahip ve aşırı öz saygısı olan bir genç, diyelim top topu 3000 ruble ile mesleki yükselişinin ve geleceğinin bambaşka bir biçim alacağını bilse ve elinde de bu para olmasa, kuşkusuz böyle bir durumu son derece incitici bulur.